Ayrım 10, sayfa 113. Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen. Hikmet Çetin'in seçimi. Anılarımda meclis seçiminde sonuç alınmasının ikinci bir örneği var. O örnekte asıl ağırlık 1977'deki gibi genel başkanlarda değil, tek tek milletvekillerinde. Ona da değineyim. Yıl 16 Ekim 1997. Meclis 1995-99 döneminin ikinci yarısı için başkanını seçecek. Mecliste 5 parti var. Liderlerinin adıyla ve dönemin başlangıcındaki milletvekili sayılarıyla Refah Partisi RP Profesör Necmettin Erbakan 158. Anavatan Partisi ANAP Mesut Yılmaz 132. Doğru Yol Partisi DYP Profesör Tansu Çiller 135. Demokratik Sol Parti DSP Bülent Ecevit 76. Cumhuriyet Halk Partisi CHP Deniz Baykal 49. O sayılar dönemin birinci yarısında biraz değişmiş, CHP'nin milletvekili sayısı yeni katılımlarla 55 olmuş. Evet, kim seçilecek? Her partinin adayı var. Hatta bazısının ki birden fazla. En az milletvekili olan CHP olarak bizim de bir adayımız var, Hikmet Çetin. Çetin o mevki için gerekli olan birikime fazlasıyla sahip. Siyasette gençlik yıllarından itibaren aktif görevlerde bulunmuş. 1960'larda Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okurken gençlik kollarında aktif görevler almış. Fakülteyi bitirince Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı olarak göreve başlamış. 1970'ten sonra da 7 yıl süreyle o teşkilatın İktisadi Planlama Daire Başkanlığı'nı üstlenmiş. 1977'de CHP milletvekili olarak meclise girmiş. Devlet Bakanlığı Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş. 1987'deki siyasi aftan sonra SHP'de Genel Sekreter Yardımcılığı, Demirel İnönü Hükümeti'nde Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunmuş. SHP ile CHP'nin birleşmesi sırasında CHP Genel Başkanlığı yapmış. Yapmadığı bir tek meclis başkanlığı kalmış, o görevi de o seçimi kazanırsa yapacak. Ama o seçimi nasıl kazanacak? CHP olarak bizim sadece 55 milletvekilimiz var, 550 milletvekili içinde. Başka? Tabii bir de Hikmet Çetin'in o büyük birikimiyle birlikte çok sempatik ve çalışkan bir politikacı olması gibi bir avantajımız var. Ama CHP'nin parti disiplini içinde kendisine verilmesi beklenen oy sayısı 55'ten ibaret. Fakat sonuç şu oldu. Hikmet Çetin o seçimi buna rağmen kazandı. Çünkü o 55 milletvekilinin önemli bir kısmı o 4 turluk seçimin öncesinde ve her aşamasında bir çeşit seferberlik haline girdi. Sadece partilerin genel başkanlarına değil tek tek milletvekillerinin tümüne ulaştı. Onlara Çetin'in o dönemin koşullarında seçime aday olacakların en iyisi olduğunu anlattı. Bence Çetin'in adayların en iyisi olduğu yadsınamaz bir gerçekti. Ama o gerçeği o seçimde oy kullanacak olan milletvekillerinin kendi başlarına hatırlamasını beklemek yanlış olurdu. Onlara o gerçeği bilenlerin hatırlatması demokrasinin de gereğiydi. O seçimin seçmenleri olan milletvekilleriyle konuşmak, anlatmak, yapacaklarını söylemek, onlardan da nelerin yapılmasının beklendiğini dinleyerek öğrenmek. Kısacası diyalog kurmak. Seçim çalışması denilen şeyin temeli zaten oydu. O diyalogların bir kısmını Hikmet Çetin kurdu, bir kısmını arkadaşları. Ve sonuç şu oldu. Hikmet Çetin o seçimi 4. ve son tura katılan 521 milletvekilinin 373'ünün oyunu alarak kazandı. 4 tur süren o seçimde olan biteni özetleyelim. Seçime 7 aday katılmıştı. Üyesi oldukları partilerin adlarıyla Hikmet Çetin CHP, Mustafa Kalemli ANAP, Aydın Menderes RP, Kamran İnan ANAP, Hayrettin Uzun DYP, Ekrem Pakdemirli ANAP, Ayvaz Göktepir DYP. İç düzeye göre partiler o konuyu kendi içlerinde resmen tartışmayı açamadıkları ve parti olarak resmen aday belirleyemedikleri için aynı partiden birden fazla aday çıkabiliyordu. Tabii seçimin ilk turundaki gelişmeye göre adaylıktan isterlerse çekilebilirlerdi ya da üçüncü turda elenebilirlerdi. dördüncü ve son turda seçim herhalde iki adaylı olacaktı. Seçim başladı. Birinci turda bizim CHP'lilerin adayı Hikmet Çetin ancak dördüncü olabilmişti. Aldığı oy 76'ydı. Turun birinci partisi Refah Partisi'nin adayı Aydın Menderes de 145 oy almıştı. İkincisi 120 oyla ANAP'lı bir önceki meclis başkanı Mustafa Kalemli'ydi. Üçüncüsü 96 oyla DYP'li Ayvaz Gökdemir. 7 adaylı bir seçimin ilk turunda dördüncü olmak parlak bir durum değildi. Ama Hikmet Çetin'in aldığı 76 oyla 5.likteki ANAP'lı Kamran İnan'ın aldığı oy arasında hayli fark vardı. İnan ancak 32 oy alabilmişti. Bu gibi yarışların deyimiyle Hikmet Çetin öndeki gruptan kopmamıştı. Ayrıca şu belliydi. Seçimde oy kullanan milletvekilleri bir arayış halindeydiler. İlk turda kullandıkları oyların kesin bir kararlılığın sonucu olmadığı belliydi. Nitekim bir tur sonra adayların oy sıraları değişiverdi. İlk turun beşincisi Kamran İnan'ın oyları 32'den 169'a çıkmış ve onu birinciliğe getirmişti. Mustafa Kalemli 146 oyla sırasını koruyordu. Hikmet Çetin ise oylarını 76'dan 94'e çıkararak üçüncülüğe yükselmişti. Üçüncü turda daha da şiddetli bir deprem yaşandı. Hikmet Çetin 181 oyda birinci oldu. Kalemli 169 oyla ikincilikte kalmıştı. Kurala göre öteki adayların hepsi elenmişti. Dördüncü turdaki son yarış Hikmet Çetin ile Mustafa Kalemli arasında olacaktı. Öyle oldu ve Hikmet Çetin o son turdaki rakibi Kalemli'yi 66'ya karşı 373 oyla geçerek meclis başkanı oldu. 550 üyeli mecliste sadece 55 üyesi olan bir partinin üyesi olarak. O sonuçta tabii öteki adayların bazılarına meclis kulislerinde yöneltilen eleştirilerin de rolü vardı. Ama o eleştirileri yapanların alternatif aday olarak Hikmet Çetin'i benimsemelerinde asıl milletvekilleri arasında seçim öncesinde başlayıp tur aralarında daha da yoğunlaşan diyaloglar belirleyici oldu. Bu seçim sürecindeki turların ilk 5 adayını oylarıyla bir de tablo halinde verelim. Birinci tur. Aydın Menderes, RP 145, M Kalemli ANAP 120, A Gökdemir DYP 96, H Çetin CHP 76, K İnan ANAP 32. İkinci tur. Kamran İnan ANAP 169, Mustafa Kalemli ANAP 146, Hikmet Çetin CHP 94. Üçüncü tur. Hikmet Çetin CHP 181, Mustafa Kalemli ANAP 169. Dördüncü tur. Hikmet Çetin CHP 373, Mustafa Kalemli ANAP 66. Özetle, çok partili meclislerdeki meclis içi seçimlerde seçimi kazanmak için o seçimin seçmenleriyle diyalog kurmak gerekli. Hem parti liderleri ve yardımcılarıyla hem de oy kullanacak olan tüm milletvekilleriyle. Meclis içi bir seçim için adaylar belirlenirken yapılması gereken şey oydu. 2015'te kaçan fırsat. 2015'teki 7 Haziran seçiminden sonra muhalefet partilerinin üçünde de bu gerek yerine getirilemedi. Bunun nedeni tek değil. 7 Haziran 2015 öncesindeki seçim hazırlığı döneminden itibaren o konuda başta muhalefet partileri arasındaki diyalog eksikliği olmak üzere çok sayıda neden var. Ama o eksikliğin en azından 7 Haziran seçiminde alınan sonuçtan hemen sonraki birkaç gün içinde giderilmesi mümkün değil miydi? Tabii mümkündü. Ayrıca gerekliydi, hatta zorunluydu. Ama bu gerçeğin ilgililerin tümü tarafından kabul edilmesi mümkün olmamıştır. Partilerden biri MHP, o eksikliği gidermek yerine tüm partilerle herhangi bir görüşme yapmanın kapısını gürültülü bir şekilde kapatmayı tercih etmiştir. Bu kitabın önceki bölümlerinde belirttim, bunun gerekçesinin anlaşılması kolay değildir. Ama 7 Haziran 2015 gecesini ve daha sonraki günleri, geceleri bir kenara koyalım. Meclis Başkanı seçimi konusu gündeme geldikten sonra bile MHP o konudaki bir işbirliğinin yolunu açmamıştır. Meclis başkanı seçiminin ikinci turundan sonra bile yapılabilecek bir şey vardı. Üç parti kendi içlerinde çıkan üç adaydan herhangi biri üzerinde bir son dakika anlaşması yapmak için aralarında bir diyalog imkanı arayabilirlerdi. O da gerçekleşememiştir. Özetle meclis başkanı seçimi sırasında üç partinin eline çok önemli bir fırsat geçmişti. O fırsat göz göre göre kaçırılmıştır. Bunu burada belirtmemin nedeni daha önceleri benim de görev yaptığım meclisteki arkadaşlarımdan bazılarını kınamak değil, bu gibi fırsatların, imkanların hiç olmasa bundan sonra kaçırılmaması gereğini hatırlatmaktır. Çünkü ülkemizdeki bugünkü gidişle bir gün öyle bir noktaya gelinebilir ki o gidişi durdurmanın imkanı bir daha ele geçmeyebilir. Sonuç olarak AKP 7 Haziran 2015 seçimi sonunda meclisteki mutlak çoğunluğunu kaybetmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamlarının yanında Meclis Başkanlığı makamına da kendi adayını seçtirmeyi başardı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ı. AKP'nin bu başarısı seçim gecesinden beri hep aklında olan tekrar seçim hedefine ulaşma yolundaki manevralarını büyük ölçüde kolaylaştırdı. AKP dışındaki partilerin ise 7 Haziran'daki kazanımlarının sağladığı çok önemli bir olanağı kaybetmelerine neden oldu. Ve böylece 2015 yılı yazının bir kayıp yaz haline gelmesinin kapısı açılmış oldu. Beşinci bölüm. AKP iktidarının altın yılları. AKP'nin temelinde Erbakan'ın liderliğindeki partiler var. O partilerde siyasete başlayan gençlerden bir kısmı Fazilet Partisi'nden sonra AK Parti'yi oluşturdular. Erdoğan'ın ilk 4-5 yılı AKP'nin altın yılları sayılır. AB ile müzakerelerin başlaması, liradan 6-0 atılması, partiye ilgi duyan kesimlerin artması o 5 yıldaki aşamalardı. 2007'den sonra Ergenekon davaları dönemi başladı. Burada Necmettin Erbakan'ın diğer partililerle bir fotoğrafı ve altyazısı şöyle. Adalet ve Kalkınma Partisi 2001 yılında kuruldu ve 2006 yılının 14 Mayıs'ında 5. yılını kutladı. Ama o 5 yılın arkasında 30 yılı aşan bir tarih dönemi daha var. Profesör Necmettin Erbakan'ın işaret parmağı amblemiyle başlattığı Milli Görüş Hareketi'nin partileri var. AKP'nin bugünkü kurucu kadrolarının yetiştiği siyasi ortam, yukarıda adları ve kuruluş tarihleri görülen o partilerde oluşmuştu. Adları ve kuruluş tarihleri şöyle: Milli Nizam Partisi 1970, Milli Selamet Partisi 1972, Refah Partisi 1987, Fazilet Partisi 1998, Saadet Partisi ve aynı zamanda AK Parti 2001. AKP 2001 yılının 14 Ağustos'unda kuruldu ama arkasında 1960'lardan beri bir partiler zinciri vardı. Profesör Necmettin Erbakan'ın kurduğu veya kurdurttuğu ama hep fiili lideri olduğu partiler sırasıyla ve kuruluş yıllarıyla: Milli Nizam Partisi 1970, Milli Selamet Partisi 1972, Refah Partisi 1983, Fazilet Partisi 1998, Saadet Partisi 2001. Erbakan Sinoplu bir ailenin çocuğuydu. 29 Ekim 1926'da doğmuştu. Demirel gibi İstanbul'da teknik üniversitede okuyup mühendis olmuştu. Bir süre öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1967'de Odalar ve Borsalar Birliği'nin önce genel sekreteri olmuş, 1969'da da genel başkanlığına seçilmişti. Fakat Adalet Partisi hükümeti o seçimleri iptal ettirince görevine devam edememişti. Erbakan 1969 genel seçiminde Demirel'in Adalet Partisi'nden politikaya girmek istedi. Başvurusuna olumlu cevap alamayınca Konya'dan bağımsız aday oldu. Bağımsız adayların seçim kazanması zordur ama kazandı. Milletvekili oldu, bir de parti kurdu. Partinin adı Milli Nizam Partisi'ydi. İslamiyet'e öncelik veren siyasi çizgisine koyduğu ad Milli Görüş'tü. Bir süre sonra o parti kapatıldı. Erbakan onun yerine Milli Selamet Partisi'ni kurdu, partinin genel başkanı oldu. MSP'den AKP'ye. Milli Selamet Partisi MSP 1973'te 48 milletvekiliyle meclise girdi. Mecliste Bülent Ecevit'in başkanlığındaki CHP 1. Süleyman Demirel'in başkanlığındaki Adalet Partisi AP 2. partiydi. MSP 3. partiydi. Biri soldan, öteki sağdan iki partinin de koalisyon kurabilmesi için anahtar parti durumundaydı. Erbakan önce Bülent Ecevit'i, sonra da Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetlerinin kurulmasında o anahtar durumunu kullandı. Arka arkaya iki partinin de koalisyon ortağı oldu, ikisinde de başbakan yardımcılığını üstlendi. 1980'deki askeri darbeden sonra partisi kapatılıp hakkında soruşturma açılan liderler arasında Necmettin Erbakan da vardı. 9 ay hapiste yattı. 1987'de siyasi yasaklar kalkınca Refah Partisi'ni oluşturdu. 1995 seçiminde Refah Partisi %21.38 oy alarak meclise 158 milletvekiliyle girdi. Öteki partilerin oy oranları ve milletvekili sayıları şöyleydi. DYP 19.18 135 milletvekili, ANAP 19.65 132 milletvekili, DSP 14.64 76 milletvekili, CHP 10.71 49 milletvekili. 1995 ile 1999 meclisinde arka arkaya kurulan 4 koalisyon hükümetinden birini Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller ile birlikte kurdu. İki lider aralarındaki anlaşmaya göre başbakanlık süresini rotasyon usulüyle paylaşacaklar ve birer yıl sürdüreceklerdi. İlk başbakan Erbakan oldu. 1997'de 28 Şubat dönemi diye anılan dönemde başbakanlıktan istifa edip yerine Çiller'in gelmesini sağlamak istiyordu. Bunu dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel önledi. Hükümeti kurma görevini Tansu Çiller'e değil Mesut Yılmaz'a verdi. Yılmaz, Ecevit'in Demokratik Sol Partisi ile ve DYP'den ayrılanların katılımıyla o hükümeti kurabildi. Refah Partisi ise bir süre sonra 16 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi'nce kapatıldı. Erbakan Refah Partisi yerine Fazilet Partisi'ni kurdurdu. O partisi de Anayasa Mahkemesi'nce kapatıldıktan sonra Saadet Partisi'ni kurduruyordu ki o zamanki kadroları içindeki ayrılıkçılar harekete geçtiler. Saadet Partisi'nin 2001'in 20 Temmuz'undaki kuruluşundan sonra 14 Ağustos 2001'de ayrı bir parti kurdular. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi AKP koydular. Kısaltılmış ad olarak AK Parti sözünü kullanmaya başladılar. Amblem olarak da etrafını aydınlatan bir ampul resmini seçtiler. AKP'nin ilk kadroları. AKP'de veya AKP'lerin tercih ettiği ismiyle AK Parti'de Profesör Erbakan'ın daha önceki kadrolarından birçok isim vardı. Eski milletvekillerinden Abdullah Gül, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, Abdüllatif Şener onlar arasındaydı. Partinin genel başkanlığına getirilen isim ise İstanbul Belediye Başkanlığı yapmış olan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Erdoğan'ın milletvekili adayı olmasına bir engel vardı. İstanbul Belediye Başkanlığı sırasında bir toplantıda okuduğu şiirle halk arasında kin ve nefret uyandırmak suçunu işlediği iddia edilmiş ve hapse mahkum olmuştu. 4 ay 10 gün hapis yatması gerekmişti. Şiir Ziya Gökalp tarafından 1912-13'te Balkan Savaşları sırasında yazılmıştı. Erdoğan bunun son kıtasını okumuştu. Savcı ve mahkemede sanığın konuşmasındaki sözlerini de göz önünde tutarak o kıtada suç unsuru bulunduğu kanaatine varmıştı. Erdoğan 4 ay 10 günlük cezasını çekmişti ama o suçtan mahkum olanlar o zamanki mevzuata göre milletvekilliğine aday olma hakkını yitiriyorlardı. Yeni kurulan parti Recep Tayyip Erdoğan'ı buna rağmen genel başkan seçmişti. Çünkü parti kurucularının partiyi harekete geçirip başarılı kılabileceğine en fazla inandıkları isim oydu. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP veya AK Parti kısa zamanda örgütlendi, 3 Kasım 2002'de yapılacak seçime hazırlandı. Ve daha önceki bölümlerde grafiklerle de anlattığımız gibi %10 barajının varlığından da faydalanarak o seçimin iktidar partisi oldu. %34,28 oyla 363 milletvekili çıkardı. Partinin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan hapis cezası yüzünden meclis dışında kalmıştı. Başbakanlık görevini Erdoğan yerine Abdullah Gül üstlendi. Fakat AKP kadroları o durumu geçici bir durum sayıyorlardı. Amaçları Erdoğan'ı da meclise girmesini ve başbakan olmasını sağlamaktı. Meclise %34,28 oyla girip 363 milletvekiliyle yeni iktidar partisi olan AKP'nin meclisteki ve hükümetteki ilk gündem maddesinde o hedef vardı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 124.